Efendim, Tarih 101'e hoş geldiniz. Bu hafta sizlere çok farklı bir hikaye anlatacağım. Arjantin'den başlayan, İstanbul'a uzanan, iki ülke arasındaki siyasi tarihi etkileyen, spor tarihini etkileyen ilginç bir hususu anlatmaya geldim. Bu hikayeyi anlamak için önce karakterlerden bahsetmem lazım. Birincisi Arjantin diktatörü ya da Arjantin başkanı diyebileceğimiz Juan Perón. Tarihe geçmiş bir isim ki kendi adıyla da Peronist akım olarak bilinen bir tarihsel akımı başlatıyor. Aynı şekilde Eva Perón da bu video başlığında gördüğünüz gibi konunun bir parçası. Juan Perón ve Eva Perón çifti tarihe geçmiş bir çift. Özellikle Eva Perón'un namı Avrupa'ya kadar ulaşmış, güzelliğiyle bilinen, bütün dünyada nam salmış bir isim. Hikayemiz Juan Perón ve Eva Perón çiftiyle Buenos Aires'te başlayacak, oradan İstanbul'a kadar uzanacak. Keyifli seyirler dilerim. Dünya 20. yüzyılda pek çok özel siyasi şahsiyetle tanıştı. Bunlardan bazıları ülkeleri, bazıları ise dünya tarihi için önemli izler bıraktı. Tarihin Avrupa merkezi yazılmaya ve yaşanmaya başladığı bu dönemde farklı coğrafyalarda da kritik olaylar yaşanıyor, tarih yeni isimlerle tanışıyordu. Bu isimlerden birisi de Juan Domingo Perón'du. Perón, Latin Amerika'daki çok sayıda diktatörden birisiydi. Ama onu Türkiye için, Türk sporu için ve dahası Türkiye'nin üç büyük spor kulübü için özel kılan bir olay yaşandı. İşte bugün Juan Perón'u, onun meşhur eşi Eva Perón'u ve 50'lerin Türk futbolunu bir araya getiren enteresan ve bir o kadar da dramatik olayları anlatacağız. Her şey Arjantin'de siyasi iktidara karşı 1943 yılında gerçekleştirilen bir darbeyle başladı. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte istikrarsız yönetimin sonucunda askerler duruma el koydu. Perón'un hikayesinde kırılma noktası da bu süreç oldu. Darbe sürecinde ülke yönetiminde kritik görevlere gelen Perón, özellikle işçi sınıfıyla ilgili attığı adımlarla günden güne adını duyurmaya başladı. Çalışma Bakanlığı görevindeyken Şilili bir gazeteciyle yaptığı röportajda kendisini işçi sendikacısı olarak tanımlayarak Arjantin sendikalarının müttefiki olduğunu söyledi. İleride kendi adıyla anılacak olan ideolojinin temellerini bugünlerde atıyordu. Fakat dünyanın o günlerde daha büyük dertleri vardı. İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla devam ediyordu. Emperyal hedefleri bulunmayan bütün devletler gibi Arjantin de savaşın dışında kalmaya çalışıyordu. Fakat darbeyi gerçekleştiren juntanın bir kesimi milliyetçi bir tutumdaydı. Ocak 1944'te juntacıların mihver devletleriyle gizli müzakereler yürüttüğü ortaya çıkınca juntanın itibarı büyük bir yara aldı. Kendi içinde bile uzlaşamayan junta kan kaybederken farklı fraksiyonlar ortaya çıkıyor, darbeciler arasında da bir iktidar savaşı yaşanıyordu. İşte bu süreçte işçi sınıfının haklarında çok ciddi iyileştirmeler yapan bir subay, ülke genelinde büyük bir popülarite kazanıyordu. Ocak 1944'te yaşanan büyük San Juan depreminde de halka büyük yardımlarda bulunan Perón, iyiden iyiye parlamaya başlamıştı. Perón'u destekleyen kişiler için aşağılayıcı bir ifade olarak descamisado ifadesi kullanılıyordu. Perón, kendisini destekleyenlerin gömleksiz şeklinde anılmasını da başarılı bir siyasi iletişimde kullanacak, yoksullarla yol yürüdüğü metaforunu oluşturacaktı. Çalışma Bakanlığı sürecinde ülkedeki ilk sosyal sigorta sistemini kurdu. Sanayi dünyasında yaşanan anlaşmazlıkların çoğunu işçi sendikaları lehine çözdü. En önemlisi çok ciddi bir sosyal yardım programı başlattı. Mesai saatleri düzenlemeleri, ücretli izinler, çiftçiye destek derken Perón artık iyice halkın adamı imajını oluşturmuştu. Fakat bütün bu adımlar özellikle işveren yönünden büyük bir tepki toplamıştı. Perón, halkın gözünde büyüdükçe junta içindeki muhalifleri de artıyordu. Ayrıca ülkede 2. Dünya Savaşı sonrası demokrasiye geçmek için eylemler başlamıştı. İşçi sendikaları büyük grev ve protestolar düzenliyordu. İşçilerin önemli bir kısmı Perón'un arkasındaydı. Bu eylemlerde Perón'un isminin anılması bardağı taşıran son damla oldu. Günden güne büyüyen Perón rüzgarı artık durdurulmalıydı. Ekim 1945 Perón için bir dönüm noktası oldu. Ordudaki muhaliflerinin baskısıyla Perón istifaya zorlandı. 9 Ekim 1945'te görevlerinden istifa eden Juan 4 gün sonra tutuklanarak hapse atıldı. Ancak bu tutuklama Perón için bambaşka bir dönemin başlangıcı demekti. 17 Ekim'de sendikalar ve işçiler çok daha geniş çaplı bir eylem başlattı. Ülkenin başkenti Buenos Aires'te yüz binlerce insan sokaklara inmiş, şehrin en meşhur meydanı Plaza de Mayo'da Perón'a özgürlük sloganları atıyordu. Baskılara dayanamayan darbeciler Perón'u serbest bıraktı. Artık Perón'un devri gelip çatmıştı. Halkın taleplerine daha fazla direnemeyen darbeciler 1946 seçimleriyle yönetimi sivillere bırakmak üzereydi. Ordu içinden gelen bir aday olan Perón, kurduğu işçi partisiyle büyük bir başarı yakalayarak Arjantin'in yeni başkanı oldu. Perón'un başkanlığıyla göreceli bir demokrasiye geçen Arjantin'de yeni bir dönem başlıyordu. Ancak Perón'un başkanlık yolculuğu kadar önemli bir başka hikayesi daha vardı. Juan Perón'un ilk eşi Aurelia Tizón, 1938 yılında rahim kanserinden hayatını kaybetmişti. Yalnız geçirdiği birkaç yılın ardından 1944 yılında gerçekleşen San Juan depremine yardım amacıyla bir sanat festivali planladı. Festivale radyo ve sinema sanatçılarını davet etti. Mağdurlara fayda sağlamak amacıyla Buenos Aires'teki Luna Park stadında bir gala düzenlendi. İşte bu galada Perón, Evita'sıyla ilk kez tanıştı. Eva Duarte ya da kısa süre sonra Eva Perón olacak bu güzel ve genç kadın, Arjantin'in yeni First Lady'si olacaktı. Eva, 1919 yılının Mayıs ayında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. Evlilik dışı bir çocuk olarak dünyaya gelen Eva, zorlu bir çocukluk dönemi geçirdi. 1929 yılında Amerika'da patlak veren büyük buhran Arjantin'i de derinden etkilemişti. Arjantin halkı gibi Eva da krizin zorluklarıyla karşılaştı. Buna rağmen 30'lu yıllarda sinemanın gelişmesi birçok genç için umut olmuştu. Evita da bu alanda şansını deneyen gençlerden birisi olacaktı. Önce tiyatroyu denemiş fakat umduğunu bulamamıştı. Ardından radyo ve sinemada küçük rollerde yer aldı. Ancak Eva inatçı bir karaktere sahipti. Israrla inandığı yolda devam etti. Bu yol onu Juan Perón'la tanıştıran yol oldu. Eva ve Juan Perón çifti 18 Ekim 1945'te Juan'ın hapisten çıkışının ertesi günü gizlice evlendi. Mutlu bir çift görüntüsü oluşturan ikilinin popülaritesi ülke sınırlarını aşacaktı. Özellikle Eva Perón'un First Lady olarak bir Avrupa gezisi düzenlemesi medyanın oldukça ilgisini çekmişti. İspanya'da diktatör Franco'yla, Fransa'da Charles de Gaulle'le, İtalya'da Papa 12. Pius'la görüşüyordu. Avrupa'da magazin dergilerinin kapağında Juan'ın Evita'sı vardı. Eva, First Lady olarak ülkesindeki yoksul ve ihtiyaç sahiplerine son derece yardımcı oluyordu. Özellikle işçi kadınlarla çok derin bağlar kuruyor, eşinin iktidarının sağlamlaşmasını sağlıyordu. Hatta Juan Perón bile eşinin gördüğü ilgi karşısında şaşırmıştı. Arjantin toplumunda bu mutlu çiftin uyum içerisinde ülkelerine hizmet ettiği görüntüsü giderek pekişiyordu. Fakat hayat ve tarih her şeyin dört dörtlük devam ettiği hikayeleri pek sevmemekte. Perónların bu mutlu dünyası 1950 yılında kararmaya başladı. 9 Ocak 1950 günü Evita halkın önünde bir anda yere yığıldı. Her ne kadar halka Eva'nın apandisit ameliyatı geçirdiği söylense de durum farklıydı. Eva aynı Juan Perón'un ilk eşi gibi rahim kanseriydi. Henüz 31 yaşındaki genç Eva amansız bir hastalıkla karşı karşıya kaldı. Bayılma hadiseleri günden güne artıyor, aşırı halsizlikle birlikte vücudu zayıf düşmeye başlıyordu. Evita'nın Arjantin'i aşan popülaritesi bu hastalığın tüm dünyada duyulmasına sebep oldu. Her milletten insan Evita için üzülüyor, gözyaşı döküyordu. Gazeteler, dergiler gün gün sağlık durumu hakkında bilgi verir olmuştu. Güzelliğiyle milyonları etkileyen bu genç kadın bir anda korkunç bir ızdırabın içine düşmüştü. Eva için bin bir türlü tedavi yöntemi araştırılmıştı. Hatta o günlerin en yeni tedavi yöntemi olan kemoterapiyi gören ilk Arjantinli Eva'dan başkası olmayacaktı. İşte böyle bir atmosferde Eva'nın hastalığı Türkiye'de de yankı buluyordu. Fakat Türkiye'de bu amansız hastalığa karşı yepyeni bir yöntem denenecekti. 9 Aralık 1951 tarihinde İstanbul'un Şişli Camii'nde Eva Perón için mevlüt okunacaktı. Tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde bir yabancı devletin First Lady'si için, hatta Hristiyan birisi için mevlüt okunacaktı. Haber gazetelerde duyulur duyulmaz tartışma yarattı. Toplumda bir ecnebi için mevlüt okunup okunamayacağı sorusu tartışılmaya başlandı. Peki bu mevlüt okuma fikri nereden çıktı? Bu fikir o günlerin önemli bir tütün tüccarı olan İsmail Kadri Türkmen'den çıkmıştı. Bu girişimin sebebini İsmail Bey gazetecilere şöyle anlatıyordu. Hayatımın dörtte birini Arjantin'de geçirdim. Arjantin halkının Türklere ve bilhassa Atatürk'e hayranlıkları sonsuzdur. Bütün dünya fakirlerine yardımda bulunan ve başkanı bulunduğu sosyal yardım kurulundaki yorucu çalışmasından dolayı hastalanan Eva Perón'un sıhhatinin avdeti için bu mevlidi okutuyorum. Maksadım Türklere büyük dostluk besleyen Arjantinlilere bir mukabelede bulunmaktan ibarettir. Çok konuşulan mevlid 9 Aralık 1951 günü. Öğle namazına müteakip Şişli Camii'nde Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olan Hafız Fahri tarafından okundu. Mevlid'den sonra Şişli Camii baş imamı Cevdet Soydanes de Evita için şöyle bir duada bulundu. Türklere ve Müslümanlara hayır hah olan, kendi memleketinde Müslümanlara cami yaptıran ve Türkiye'deki hayır müesseselerine yardımlarda bulunan Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Bayan Eva Perón'a sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Bu hayli enteresan gelişim Ankara'daki Arjantin seferinden derhal bir teşekkür aldı. Belki de bu hadise iki ülkenin siyasi ilişkilerini güçlendirebilirdi. Zira kimileri böyle bir beklenti içerisine girmişti. Fakat esas gelişme çok farklı bir alanda oldu. Günümüzde olduğu gibi 1950'lerde de Arjantin'de en popüler aktivitelerin başında futbol geliyordu. 1930 yılında Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda finalist olan Arjantin, futbol denilince akla gelen ilk ülkelerden birisiydi. Ülkenin güçlü ekiplerinden Lanús, o günlerde bir Avrupa turnesi planlıyordu. Birçok ülkeyi gezecek olan takım, ülkelerin güçlü ekipleriyle maçlar yaparak hem gelir elde ediyor hem de Arjantin futbolunu tanıtıyordu. Lanús'un maçlar yapacağı ülkelerden birisi de Türkiye olacaktı. Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la maçlar oynanması planlanmıştı. İşte bu noktada Eva Perón'un dahiliyle Arjantin Futbol Federasyonu teşekkür mahiyetinde bir kupa hazırladı. Bu kupa Lanús takımıyla birlikte Türkiye'ye gelecek, oynanacak 3 hazırlık maçının ardından bir başka maç daha oynanacaktı. Maçı kazanan kupayı da alacaktı. 15 Ocak 1952 tarihinde yanlarında Eva Perón kupasını taşıyan Lanús kafilesi İstanbul'a geldi. Sporcular 2 gün dinlendikten sonra ilk iş Taksim'e giderek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Şeref Stadı'nda antrenman yapan Lanús takımını Türk gazeteciler de yakından takip ediyordu. Gazetelerde Lanús hakkında Güney Amerika takımı olduğu bilgisi veriliyor, futbolda çok iyi olduklarından bahsediliyordu. Ancak esas değerlendirmenin maçlar oynandıktan sonra yapılacağı yazılıyordu. Lanús'un maç programına dair ilk açıklama takımın 4 maça çıkacağı şeklindeydi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynayacakları biliniyordu. Fakat 4. maç için net bir bilgi verilmemişti. Mevzubahis 4. maç en başta planda yoktu. Eva Perón'un isteği, Arjantin Futbol Federasyonu'nun girişimiyle Eva Perón Kupası için bir maç planlandı. Bu maçı kazanan direkt kupayı alacaktı. Lanús Türkiye'deki ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. 19 Ocak 1952 tarihinde Dolmabahçe Stadı'nda oynanan maçın hakemi Yarbay Sıtkı Eryar'dı. Lanús'ta futbolcular ellerinde büyük bir Türk bayrağıyla sahaya çıktı. Bu jest tribünlerden övgü alacaktı. İlk maç çekişmeli geçti. Fakat Fenerbahçe maçı 2-1 kaybetti. Maçın değerlendirmesini yapan Türkiye'nin Beynelmilel ilk hakemi olan Nuri Bosut, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde Lanús'un maçı kazanmasına karşın beklenen futbolu oynamadığını, Arjantin temsilcisi olduğu için merak uyandırdığını ve bu yüzden çok sayıda seyircinin maça geldiğini ancak seyircilerin oynanan futboldan tatmin olmadıklarını sayfasına taşıdı. Lanús'un ikinci maçı Beşiktaş'a karşıydı. Fenerbahçe maçının ertesi gün oynanan maçta Beşiktaş, Fener'in intikamını alırcasına rakibini 5-2 mağlup etti. Güney Amerika'nın teknik kısa pasa dayalı oyunu Dolmabahçe Stadı'nın çamurla kaplı zemininde tabiri caizse yok oldu. Lanuslu yöneticiler basın mensuplarına hakem yönetiminden şikayet edecek, çamurun azizliğine uğradığını söyleyecekti. Fakat Sezar'ın hakkı Sezar'a veriliyordu. Portekiz turnesinden Türkiye'ye gelen Lanús ekibi "Mamafi Türk futbolu Portekiz'den daha üstündür" diyerek gönlümüzü alıyordu. Üçüncü maç Lanús Galatasaray maçıydı. 26 Ocak'ta oynanan maçta Galatasaray havanın azizliğine uğradı. Önceki maçlarda bulunan yağmurlu hava yoktu. Haliyle zeminde son derece futbola müsaitti. Latin futboluyla tanışan Cimbom karşılaşmadan 5-1 mağlup ayrılıyordu. Ve hikayemizin ana objesi olan maça geliyoruz. Eva Perón Kupası'nın sahibini belirleyen maça. Bu maç için Türk takımları arasından Fenerbahçe seçildi. Bu tercihte Fenerbahçe yöneticilerinin Arjantin'le olan bağları etkili oldu. 27 Ocak 1952'de pazar günü oynanan maçı çok sayıda seyirci takip etti. Hakem Sulhi Gara'nın yönettiği maçı Fenerbahçe 3-2 kazanmayı başardı. Ancak dostluk ve hayırseverlik adına düzenlenen kupa maçının sonu hiç de adına yakışır şekilde olmadı. Maçtan sonra Lanuslu futbolcular hakem kararlarına tepkiliydi. Fenerbahçeli futbolcularla itişen Lanuslular hakemlere, foto muhabirlere ve polislere yerden aldıkları çamurları fırlattılar. Maçın ertesi günü Nuri Bosut maçla ilgili hadiseleri şöyle anlatıyordu. Dün Lanuslular Fenerbahçe'nin attığı bütün gollere itiraz ettiler. Fener sağ açığının sebep olduğu bir faulden dolayı Lanús sol bekinden af dilediği zaman bu oyuncu rakibine elini vermedi. Sol afları açık açık müteaddit hasmına tekme attı. Fener sol açığı Abdullah'ı aralarına alarak birkaçı tartakladı. Santraforları hakemin bir kararına kızarak ayağıyla üzerine çamur fırlattı ve nihayet maç bittikten sonra bir tanesi yerden çamur alarak hakemin ensesine attı. Tünelin başında toplu olarak kavga ettiler. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi hadiseleri tespit etmek üzere resim çekmek isteyen bir foto muhabiriyle de kavga edip bu arkadaşın makinesine ve üzerine çamur attılar. Lanús takımının Fener'den yediği 3 golünde offside olduğunu kabul edelim. Bunun cezasını oyuncular mı verir? Hakeme mutlak itaat nerede kaldı? Arjantin'e giden İngiliz hakemlerinin bu memlekette aldıkları çok fazla paraya rağmen orada dikiş tutturamadıklarının sebebini şimdi anlıyoruz. Şimdiye kadar Türkiye'ye gelen hiçbir yabancı takımdan bu gibi hareketler görmedik. Böyle futbol, futbolu böyle oynayan takım istemiyoruz. Maçın hakemi Sulhi Garan da Milliyet gazetesine bir röportaj veriyordu. Eğer Beynelmilel futbol kaidelerini, hakemlere bahşettiği salahiyetleri tam manasıyla kullanmış olsaydım Fener-Lanús maçı bitmezdi. Ve esasen Lanuslular bu gayeye erişmek için ellerinden geleni yaptılar. Ve böylece ilk ve son kez düzenlenen Eva Perón Kupası olaylı maçın ardından Fenerbahçe'nin oldu. Tarihte ilk kez bir Arjantin takımıyla karşılaşan üç büyükler için enteresan bir deneyim yaşandı. Peki Kupa Fener'e ne oldu? Türkiye'de kaldı. Hikayenin diğer aktörlerine ne oldu? Eva Peron 26 Temmuz 1952 tarihinde yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Fakat hikayenin daha trajik olan kısmı Juan Peron'unkiydi. Günden güne kötüleşen Arjantin ekonomisi Peron'a karşı muhalefeti sertleştirdi. Anti-Peronistler, kapitalistler, din adamları ve daha niceleri. Peron bu kavgada kan kaybediyordu. Kendisini eleştiren Katolik Kilisesi'yle giriştiği güç mücadelesinin sonucunda Eylül 1955'te bir darbeyle başkanlık makamından indirildi. Önce kendisi gibi bir başka diktatör tarafından yönetilen Paraguay'a, ardından İspanya'ya gitti. İspanya'daki sürgün günlerinde özel sekreteri Isabel Martinez'le evlenerek üçüncü kez dünya evine girdi. 1973'te seçimleri sol görüşlü bir peronist olan Hector Campora kazandı. Peron siyasi yasaklı olduğu için seçimlere girememişti. Fakat Campora seçildikten sonra istifa ederek Peron'un yolunu açtı. 1973'te yurda dönerek tekrar başkan olan Peron kısa süre sonra sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve 1 Temmuz 1974'te hayata gözlerini yumdu. Son iktidar döneminde eşi Isabel Peron aynı zamanda başkan yardımcısıydı. Juan Peron'un vefatının ardından Isabella 1974 yılında Arjantin tarihinin ilk kadın başkanı olarak yemin etti. Ta ki 1976 yılındaki bir başka darbeye kadar. Arjantin veya Güney Amerika'nın tarihini anlatmak için şu üç kelime yeterli olur. Darbe, enflasyon ve futbol. Ne Eva, ne Juan, ne de bir başkası Arjantin'i refahla tanıştıramadı. Fakat onlar sayesinde Türk futbolu Arjantin futboluyla tanıştı. Eva Peron Kupası da Türk futbol tarihinin tozlu sayfalarından birinde yerini aldı. Arjantin'i darbe ve enflasyon süreçlerinden hiç kimse kurtaramadı. Fakat Allah bir yerden alır bir yerden verir demişler. Burada Allah onlara bambaşka bir şahsiyet verdi. Bu şahsiyet onları dünyada gururlandıracak, ülkeyi mutluluktan birbirine katacaktı. Günümüzde de Arjantin radikal bir kararla enteresan bir şahsiyet olan Javier Milei'yi seçti. Bu hikayenin gidişatını da hep beraber takip edeceğiz. Tarih 101'i izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle videoyu beğenmeyi unutmayınız efendim. İyi günler.